Kadife Tekstin katkılarıyla hazırlanan Doktor Adem Ergül'le Sahibül Vefa programı başlıyor.
Merhabalar saygıdeğer Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinize bereketli günler diliyorum. Sahibül Vefa, Musa Efendi Kudüs-i Sirruh Hazretleri'nin hayatında yaşadığı güzellikleri, örneklikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Rabbimiz dostlarını yüreklerimize sevdirsin, gönüllerimize sevdirsin. Dostlarına lütfettiği ihsanlardan, ikramlardan hepimizin nasibini bol eylesin muhterem dinleyenlerim. Bugün Musa Efendi'nin aile hayatına ve akraba hayatına, akraba hukukuna sıla-i rahme verdiği ehemmiyet üzerinde biraz etraflıca durmaya çalışacağım. Günümüzde belki en çok muhtaç olduğumuz konulardan biri, huzurlu aile hayatı ve akrabayı görüp gözetme hassasiyeti. Kur'an-ı Azimüşşan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konular üzerinde son derece titiz bir şekilde durmasına rağmen maalesef huzurlu aileler ve akraba ilişkileri gün geçtikçe güçlenmiyor, belki daha da zayıflıyor. İşte tam da böyle bir dönemde aile ve akraba hukukuna riayet konusunda Allah dostlarının kendi hayatlarında sundukları örnekliklerin bizim için çok büyük bir değer olduğuna inanıyorum. Onun için de Musa Efendi'nin bu konuyla ilgili mesajlarını ve bizzat yaşayarak gösterdiği güzellikleri inşallah bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhterem Üstaz Kudüs-i Sirruh, aile ve akraba ilişkilerinde bir ibadet hassasiyeti gösterirdi. Zaten onun kulluktan anladığı, hayatın tüm alanlarının Allah ve Resulünün istediği şekilde tanzim edilmesiydi. Sadece ibadet ve haram helal titizliğinden ibaret değildi onun kulluk anlayışı. Her an Allah'ı görüyormuşçasına ya da sürekli onun tarafından izleniyormuşçasına bir kulluğun ifadesi olan ihsan duygusu, onda zikri daimi halinde canlı bir şekilde yaşanıyordu. İnsanlarla konuşurken, bir gülü koklarken, bir çocuğu severken, bir bardakla su içerken, hep bu duygu içinde yaşadığı adeta hissedilirdi. Musa Efendi, aile huzurunu adeta kulluk huzurunun bir gereği saymıştı. Erkek ve kadının birbirlerine olan vazife ve haklarını severek yerine getirmelerinin onlara daha dünyadayken cennet hayatı yaşatacağına inanırdı. Kendileri daha önce de ifade ettiğimiz gibi aslında bu konuda iyi bir örnek olmuşlardı. Aile huzurunu temin edecek hak, hukuk, edep ve vazifeler hakkında ölçüler ortaya koymuşlardı. Bu ölçüler aynı zamanda kendilerinin nasıl bir aile hayatı yaşadıklarını da gösteren önemli işaret taşları gibiydi. Tecrübe, firaset ve velayet ışığı altında zikredilen bu ölçülerden bazılarını önemine binaen buraya aynen mevzumuzu almak istiyoruz. Buyururlardı ki Musa Efendi Kudüs-i Sirruh, evin erkeği ailesinin kendisine itaatli olmasını istiyorsa muhakkak kazancının helal olmasına dikkatli olmalıdır. Hanımının dini bilgilerinin noksanlarını gördüğünde bana ne demeyecek, öğretecek ve tatbik ettirecek. Mesela namaz kılmasını bilmiyorsa hem öğretecek hem de kılmasında yardımcı olacak. İhmal ettiğinde manen mesul olur. İş böyle olunca Allah Teala'nın nusreti görülmez. İlahi yardım o aileye inmez. Aralarında arzulanan sevgi ve bağlılık gerçekleşmez. Kadın, kocasını memnun etmek için her fedakarlığa katlandığı gibi, erkek de üzerine düşeni yapmalıdır. Erkek, ailemi mesut edeceğim diye fuzuli borçlanmalara girmemelidir. Bu hem israf olur hem de borçlanmalar dolayısıyla ileride birçok ruhi sıkıntılara sebep olur. Bilhassa lüks hayat hastalığı aile facialarına sebep olmaktadır. Gerçekten muhterem dinleyenlerim, birçok ailenin huzursuzluğunun temelinde gelirinden çok gider yapmasında efendim bu huzursuzluk ortaya çıkıyor çoğu zaman. Bu da lüzumlu olan ihtiyaçtan ziyade biraz lüks hastalığı, biraz da kolay harcama, efendim gelirini giderini doğru hesap edememe neticesinde ortaya çıkıyor. Ama sonuçta da o ailede huzurdan ziyade huzursuzluk ortaya çıkıyor. Huzursuzluğun olduğu yerde aile hayatı düzenli bir şekilde muhabbetle devam edemediği gibi kulluk hayatı da istenilen ölçüde, istenilen kalitede gerçekleştirilemiyor. Musa Efendi devam ediyor. Evli olan erkek evine her gün vaktinde gelmelidir. İş mazeret değildir. Ona mukabil kadın da en güzel elbisesini, bilhassa kocasının beğendiği elbiseyi giyerek geliş saatinde güler bir yüzle karşılamalı, hatırını sormalı, güzel okşayıcı haberler vererek yorgunluğunu gidermeli. Çok mesut olduğunu hem fiilen hem de lisanen anlatmalı. Bilhassa yemek sofrasını güzel, tertipli kurmalı. Hangi yemeklerden hoşlanıyorsa onu yapmaya özenmeli. Sonra erkek ailesine karşı samimi, lütufkar, nazik ve merhametli olmalıdır. İşin dozunu kaçırıp da hop bebek, cici bebek muamelesi yapmamalıdır. Kadın kocasına karşı ifa edeceği vazifeleri ifa etmelidir. İhmal ederse kocası buna fırsat vermemelidir. Çok nazik, ince ruhlu, hassas bir kişi tanırım, Musa Efendi anlatıyor. Zaman geldi, evlendi. İlk günden itibaren kendisi işe gider, karısı cici bebek misali yataktan kalkmaz, kocasının kahvaltısını hazırlamaz, beraber çaylarını içmezlerdi. Bu hali gören arkadaşları onu ikaz ettiklerinde, ben onun bu noksanlığını zaman gelip anlayacağını düşünüyorum derdi. Kadın bu rahatlığı görünce hoyratlığı, duygusuzluğu arttı. Akşam sofrasını da ihmal etmeye başladı. Bahsettiğimiz genç yorgun argın işten gelince sofra hazırlama işini de yüklenirdi. Zaman geldi, karısının yanında bir uşak halinden daha aşağı dereceye düştü. Nezaket merhamet ölçüsünde olursa merhuptur, aranılan bir şeydir. Bakınız muhterem dinleyenlerim, gerçekten bunların her biri Allah dostunun dilinden adeta efendim Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği sünnetullah bilgileri gibidir. Aile kanunları bunlar. Ailede huzur kanunları diyelim. Şu cümlenin güzelliğine bakınız. Nezaket merhamet ölçüsünde olursa merguptur. Yani istenilen bir şeydir. Fakat ifrata kaçılırsa kötü neticeler alınır, iyilerin kötüleşmesine vesile olmuş olur. Nezaketli davranacağım, kimseyi kırmayacağım diyerek vazifeleri hatırlatılmayacak olursa sonunda daha büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Musa Efendi devam ediyor. Bazı evliler de ellerinden geldiği kadar hanımlarına her şeyi alırlar. Mukabilinde sevgi ve minnettarlık beklerler. Halbuki hanımların sevgisi o alınan eşyalara kayar. Yani alanı göremez hale gelirler. İhtirasları artar. Teşekkür edecekleri halde daha fazlasını isterler. Bunu da elde edemediklerinde üzüntüleri, hırçınlıkları artar. Dolayısıyla geçimsizlik başlar. Erkek hanımının gerek kendi ailesine, gerek kocası tarafından olan akrabalarına karşı ziyaretlerini ihmal etmemeli. Bu hususta dikkatli olmalıdır. Her iki tarafa da aynı samimiyet gösterilmelidir. Ziyaretler ne pek sık ne de seyrek olmalıdır. Karısının kendisine haber vermeden başka kişilerle görüşmesine fırsat vermemelidir. Bilhassa fazla lüks yaşayışa ve lüks yemekler yenilen israf bataklığına düşen kimselerle ülfeti azaltmaya gayretli olmalıdır. Hulasa kadın kocasından izinsiz bir yere gidemez. Bu şuuru iyice aşılamalıdır. Bazıları adeta kadına eza ediyorlar. evinden çıkartmıyorlar. Böyle ifrat da doğru değil. Her şey itidalli neşe içinde olacak. Kadın erkeğin hakkını koruyacak, erkek de hanımın hakkına dikkatli olacak. Böyle olunca çocukların terbiyesiyle de meşgul olmuş olurlar. Erkek eğer hanımı kendisine alamayacağı şeyler teklif ediyorsa, açıkça bizim bütçemiz bu kadardır, buna razı olmaz isen şimdiden ayrılabiliriz diyebilmelidir. Maalesef çok erkekler mali vaziyetleri müsait olmadığı halde gururlarına yediremeyerek bu hakikati bir türlü söylemezler, ezilirler, büzülürler, lüzumlu lüzumsuz her şeyi almaya uğraşırlar. Böyle olunca da iki yakaları bir araya gelmez. Evlilik hayatında karı koca bağışlayıcılığı kendilerine düstur edinmelidir. Yani birbirinin hatalarını, kusurlarını zaman zaman affetmeyi, görmezden gelmeyi bir prensip haline getirmelidirler buyuruyor Musa Efendi. Beşer olmak itibariyle insan her zaman bir olmaz. Neşesiz zamanı vardır. Böyle bir anda öfkeyle bir söz söylenebilir. Bunu hüccet tutup da iş ikinciliğe götürmemelidir. Hoşgörülü ve affedici olmak, hatta unutuvermek ne güzel huydur. Bu ahlakta olanlar hem kendileri rahat ederler, hem de muhataplarına güzel bir ders vermiş olurlar. Kötü huylar, layıkıyla Allah-u Teala'yı bilememek ve ona karşı sevgi ve bilginin noksanlığından ileri gelir. Allah-u Teala'yı seven evliler, Rablerinin sevgi kasesinden içtikleri için birbirlerine karşı da sevgilidirler, merhametlidirler. Yemeklerini beraber yerler ve beraber yatarlar. Çok duygusuz kadınlar vardır ki hem kocalarını sevdiklerini iddia ederler hem de bu hususu ihmal ederler. Kocalarına karşı yapılması lazım geleni esirgediklerinden, nankörlerden, zalimlerden olurlar. Kadın zeki olmalı diyor Musa Efendi. Kendisini sevdirmesini bilmeli. Bunun da yegane ilacı kocasına karşı itaatli, şefkatli ve hürmetli olmaktır. Sebepli sebepsiz, dik başlı, inatçı olmak, hem kendi nefsinin ardında koşmak iyi netice vermez. Bilhassa birkaç çocuk sahibi kadınlarda nasıl olsa bu işi sağlama bağladım kanaati hasıl oluyor. Kocalarına karşı nasıl olsa benim nazımlı oynar, kendisine karşı lakaydiliğime razıdır. Böyle bir görüşe sahip oluyorlar. Kocasının her şeyi hoş karşıladığı kanaatinde oluyorlar. Zaman zaman içten içe üzülen, karısına karşı sevgisi azalan adamın karşısına kader bir başka kadın çıkarıyor. Kendisine karısından daha samimi, fedakar hareketlerde bulunuyor. Giyimi, kuşamı, süsü püsü yerinde. Evinden, hayatından bezmiş bir halde gönlünü ona kaptırıyor. Kadının her hali onu adeta büyülüyor. Ona karşı sevgisi arttıkça artıyor. Öyle bir sevgi zuhur ediyor ki söküp atmak imkansız. Deli divaneye dönüyor. Hülasa gönlünden evi, karısı, çocuğu hepsi siliniyor. Bu hali gören akraba ve ahbaplarının gayretleri boşa çıkıyor. Sonunda istenilmeyen ayrılık. Bazen kocasına bağlı, her bakımdan seciyeli, fedakar, hüsnü ahlak sahibi kadınların pek ender olarak kocalarında da bu gibi haller oluyor. Sebebi kadın erkek aynı yerde çalışmalarından. Evet muhterem dinleyenlerim, Allah dostlarının şu ince bakış açılarına gerçekten dikkat etmeli. Huzur ve saadet isteyen aileler bu güzellikleri kendilerine taşıyabilmeliler. Bakınız gerçekten bugün maalesef iş dünyasında çalışılan birçok yerde kadın erkek birlikte çalışılıyor. Bu da birçok ailenin ayrılmasına sebep oluyor. Keşke hiç olmazsa İslami bir şuur taşıdığına inanan Müslüman iş adamları olsun, Müslüman amirler, patronlar olsun, bu konuyu dikkate alıp, ciddiye alıp, hiç olmazsa ihtilatı önleyebilecek derecede imkanlar ölçüsünde bu işi zorlayarak kadın ve erkeklerin aynı ortamı paylaşmasına fırsat vermezler ise aile hayatına, ülkemizin geleceğine, milletimizin geleceğine, hatta fert fert her bir kulun ahiret istikbaline büyük katkıda bulunmuş olurlar. Musa Efendi devam ediyor. Sağlam bir itikada sahip, namazını dosdoğru vaktinde kılan, orucunu tutan, azalarını haramdan koruyan, anasının, babasının, kocasının hizmetinde bulunan, akraba ve komşularıyla geçimli olan kadın ne şerefli ve hürmete şayan bir kadındır. Bundan Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri razıdır. Gideceği yer de Cennetül Firdevs'tir inşallah. Aile içinde disiplin de oluşturulacak. Kız ikide bir evden çıkmayacak. Erkek çocuk dışarıda yemeğini yiyip gelmeyecek. Şimdi ailenin toplanıp hep birlikte yemek yeme adabı da kayboluyor. Bakıyorsunuz çocuk saat 12'de çıkıp geliyor. Evin hanımı çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor. İzin yok. Yemeğini dışarıda yemiş. Çünkü cebi para dolu. Böylece aile muhabbeti kalmıyor. Muhakkak ciddiyet lazım, nizam lazım. Aileyi fazla şiddetle korkutmak da muvafık değil. Herkes evin bir köşesine kaçmayacak. Birlikte yaşanacak. Aile saadetinin korunmasının yegane çarelerinden birisi de ailenin iyi ailelerle görüştürülmesidir. Herkesle görüşmektense kendi akranlarından 3-5 temiz aileyle görüşseler o kafi gelir. Pek muvafık olmayan akrabalar varsa senede bir defa gidilir, idare edilir. Aile saadetinin oluşması için muhakkak Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek lazımdır. O gerçekleşmezse imkanı yok olmaz. O zaman ne erkek karısının kıymetini bilir, ne de hanım kocasını sayar. Oyalanmayla vakit geçirirler. Bilhassa kulluk hususunda kadın ve erkek birbirine yardımcı olmalıdır. Bazı kimselerin uykusu ağır olur, kolay kolay uyanamaz. Tatlı bir lisanla uyararak namaza kaldırmalıdır. Seherlerde kalkıp ibadet edenler Allah Teala'nın mümtaz seçilmiş kullarıdır. Herhangi bir yuvada Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uygun bir hayat yaşanıyorsa hiç şüphe edilmesin ki orada bulunanlar cennet hayatının zevkini daha dünyadayken tatmış olurlar. Sadırları inşirah halinde olup gönülleri açılıp her şeyden zevk alırlar. Sevmekten, sevilmekten, yemekten, yedirmekten, giyimden, giydirmekten. Hulasa bütün kulluk vazifelerini ifadan tat alırlar. Varlığı severler, yokluğu severler, kulların ayıplarıyla meşgul olmazlar. Çünkü daimi olarak kendi ayıplarını düzeltmeyle uğraşırlar. Allah Teala'nın emirleri tatbik edilmeyen, yaşanmayan bedbaht hanelerde ise dırdırlar, münakaşalar, bağırmalar, çağırmalar, karşılıklı hakaretler hiç eksik olmaz. Böyle bir hayatın ne zevki olabilir ki? Bu kötü haller İslam dışı ve terbiyesi olmayan gafiller arasında çok görülür. Bazıları zanneder ki muhterem dinleyenlerim, Allah dostları sadece ahiretle ilgilenirler. Halbuki Musa Efendi örneğinde de görüldüğü gibi onlar kendilerine bahşedilen firasetleri sayesinde dünya nizamını da en iyi şekilde bilen kimselerdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın şu beyti ne kadar anlamlıdır. Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Musa Efendi'nin gelinleri anlatıyor. Muhterem üstadımızın yeni evlenen gençlere hususi tavsiyeleri olurdu. Kızları mesabesindeki yakınlarına ve sevenlerine buyururlardı ki, beylerinize karşı daima en güzel şekilde ikramlarda bulunun. Sofra ve ev tanziminiz, kendi giyim kuşamınız zevk-i selim üzere olsun. Sevgi ve hürmetinizi daima canlı tutun. Böyle yaparsanız aranızdaki muhabbet, şefkat ve hürmet devam eder. Yuvanız cennet bahçesine dönüşür. Karı koca birbirine karşı merhametli olmalıdır. Gerçek şefkatiniz Allah yolunda birbirinize destek olmanızla anlaşılır. Teheccüd ve sabah namazına birbirinize uyandırmanız hakiki merhametin bir işareti sayılır. Musa Efendi Kuddüs-i Ruh, akraba ilişkileri bakımından da örnek bir insandı. Geniş bir aile çevresine sahip olmasına rağmen hepsini görür ve gözetirdi. aileye yeni katılan gelin hanımlardan dünyaya yeni gelen yavrulara kadar hepsi Musa Efendi'nin gündeminde yerini alırdı. O kadar meşguliyetinin arasında ne yapar yapar akraba ziyaretlerine vakit ayırırdı. Bu gidişler ev halkının tamamını kendilerine muhabbetle bağlardı. Akraba fertlerinin hemen hepsinde onun mutlaka özel bir hatırası ve hediyesi vardır denilse mübalağa edilmiş olmaz. Sevinçli günlerinde ve hüzünlü günlerinde hep onların yanlarında olmuştur. Kardeşleri Abidin Bey anlatıyor. Musa abimin insanı farklı bir tedavi ediş şekli vardı. Oğlum Yusuf'un vefatından sonra biz ve aile biraz zorlandık. Evet, Abidin amcamızın muhterem mahtumları 21 yaşlarında bir kaza neticesinde vefat etmişlerdi. Tabii evin bir tek oğluydu. Erkek oğul olarak bir tek yavrularıydı. Böyle bir kaza neticesinde kaybedince kendilerinde ifade ettiği gibi biz ve aile biraz zorlandık diyor. Evet, inna lillah ve inna ileyhi raciun. O inancın içinde o şuurla yaşanan bir hayat, ama öyle de olsa insan gönlü bu. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evladı İbrahim'i kaybedince kabre gömerlerken gözleri yaşarıyor. Sahabe-i kiram sizde mi ya Resulallah, sizde mi ağlıyorsunuz diye sorunca Efendimiz buyuruyor ki kalp mahzun olur, göz yaşarır buyuruyor. Cenab-ı Hak tabi kimseyi kaldıramayacağı imtihanlarla imtihan etmesin. Hele hele anne babanın evladını kendinden önce kaybetmesi, katlanılması çok kolay olmayan büyük bir imtihandır. Cenab-ı Hak tabi Yüce Rabbimiz kullarına karşı son derece merhametlidir. O yaptığı her şeyi mutlaka bir hikmete binaen yapar. Cenab-ı Hak bu tür zor imtihanlarla cümlemizi imtihan etmesin. Ancak böyle bir imtihan söz konusu olursa da onun sabrı cemilini cümlemize, herkese ihsan eylesin. İşte mübarek Abidin amcamız, Musa Efendi'nin kardeşi öyle diyor. Yusuf'u kaybedince biz ve aile biraz zorlandık. Musa Efendimiz, ağabeyimiz dediler ki ben sizin eve birkaç gün kalmaya geleceğim buyurdular. Ondan sonra kalktılar, bizim eve geldiler. Hakikaten biz burada Musa abimi ağırlarken, kendisiyle sohbet ederken, günlerimizi paylaşırken bizim üzerimizdeki yükün, üzüntünün, sıkıntının mühim kısmını hissetmedik. Bir müddet kaldıktan sonra bizi bir de Medine-i Münevvere'ye gönderdiler. Medine'ye gittik geldik, büyük oranda tedavi olmuş olduk elhamdülillah diyor Abidin Bey. Muhterem Üstad'ın aile yakınları genelde varlıklı kimselerdi. O duruşuyla, ilgisiyle ve teşvikleriyle zenginliğin kendilerini bozmasına fırsat vermezdi. Hatta Üstad'ı iyi tanıyan ve seven merhum Ali Yakup Cenkçiler Hocaefendi onun bu yönüyle ilgili olarak Musa Bey hiçbir şey yapmasa onun bu büyük aileyi koruyup yönlendirmesi kendisine fazilet olarak yeter derdi. Musa Efendi, mesuliyet şuuru kendisinde küçük yaştan itibaren iyice yerleşmiş bir hak dostuydu. Tüm ailenin sorumluluğunu üzerinde hissederdi. O, zahiri birliktelikten çok gönüllerin ülfetini önemserdi. Adeta gönül frekanslarına göre muamele ederdi herkese. Yine kardeşleri Abidin Bey anlatıyor. Merhum üstadımızla babalarımız bir, fakat annelerimiz farklıydı. Ama ben kendimi bildim bileli Musa Efendimiz'i baba gibi bilmişimdir. Çünkü babam ben 3 yaşındayken vefat etmiş. Ve bizim evde Musa abimle beraber yaşamasak bile ev reisi konumunda olan kişi Musa abimdi. Bu maddeten ve manen böyleydi. Bu yıllar boyunca böyle devam etti. Musa abim her gün mutlaka bizim eve bir uğrardı. Bizim eve uğramadığı bir günü hiç hatırlamam. Yani düşünün, 3 yaşındasınız, 5 yaşına geldiniz, 10 yaşına geldiniz, bu hala böyle. Akşamleyin abiniz gelecek, bunu biliyorsunuz. Doğrusu merhume yengem de bu konuda her zaman destek verirdi. Sonra Osman Topbaş Bey ile çocuklukta beraber büyüdük. Ben daha hırçın bir çocuktum. Aramızda çocuk kavgası olurdu. Şimdi düşünüyorum da %80-90 ben suçlu olmama rağmen beni suçlamazlardı. Hatta yengem bu bunun damarına basıyor ondan oluyor derdi, güler geçerdi. Öyle bir hayattı. Bizim çocukluğumuzda bize her gün babalık ettiği gibi Osman Topbaş Bey ile beni hiç ayırt etmezdi. İkimize de aynı alınır, aynı yedirilir, aynı giydirilirdi. Hatta bazen fotoğraf çektirmeye gittiğimizde yaşlarımız da yakın olduğu için bizi ikiz zannederlerdi. Yani hayatımızın her safhasında bugün hiçbir babanın evladına yapamayacağı şekilde bana davrandı. Bunun yanında bizi çok çabuk mesuliyetin altına koydu. Yani abimin yanında ben kendimi daha çabuk büyümüş hissettim. 19-20 yaşındayken kız istemeye giderken veyahut müspet veya menfi bütün sosyal meselelerde beni yanında taşır, teşvik ederdi. Biz de kendimizi çok çabuk amcalaşmış, büyümüş hissettik. Son zamanlarda abimle akranlığımız da olmuştu. Bazen böyle değişik fikirleri çok rahatlıkla kendisine söylerdim, o da dinlerdi. Yeğenleri Ahmet Topbaş Bey de aynı duygularını şöyle dile getiriyor. Musa Efendi'nin yeğeni efendim, şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın başkanı olan Ahmet Topbaş Bey, o da amcasıyla ilgili hatıralarını şöyle anlatıyor. Bilemiyorum diyor, İnsan ne zamandan itibaren kendini bilmeye başlar. Fakat bana öyle geliyor ki 2 yaşımdan beri Musa amcamı hatırlıyorum. Babamla amcam iş ortağıydılar. Annemle Musa amcamın ailesi de kardeştiler. Yani babamla amcam aynı zamanda bacanaktılar. Musa Efendi'nin küçük mahtumu Ebu Bekir Bey ile yaşıt ve aynı zamanda iyi arkadaştık. Evlerimiz de birbirlerine çok yakın olunca günlerimizi hep birlikte geçirirdik. O zamanlar babamın işleri de çok yoğundu. Sabah 6.30'da evden ayrılır, geç vakitlerde eve dönerdi. Musa amcam mahdumu Ebu Bekir Bey ile ilgilenirken fakirle de ilgilenirdi. Tabiatıyla babamdan daha çok Musa amcamla görüşürdük. Amcam Ebu Bekir Bey'e bisiklet alırsa mesela fakire de alırdı. Onu gezdirirse fakiri de gezdirirdi. Yani kendisi beni de gezdirirdi diyor. Kısacası Musa amcamın elinde büyüdük diyebilirim. Ebu Bekir Bey ile fakiri Kur'an-ı Kerim tahsili için Sahra-i Cedid Camii'ne gönderir ve takibini yaparlardı. Daha sonra okula başladık. İlkokul bitince İmam Hatip'e yazdırdılar. Okul hayatımızda da bizleri sürekli takip ederlerdi. Elhamdülillah kendisi bizim yakamızı bırakmadı. Bizi hep hizmete zorladı. Haydi gel işte Anadolu'da falan şehre gideceğiz. Ya da sohbet için evini ayarla falan gün geleceğiz derlerdi. Musa amcam son derece program sahibi bir insandı. İşine, komşularına, ailesine, akrabalarına, dostlarına ayıracağı vakitleri hep programlardı. Hiçbirini ihmal etmezdi. Tüm bu çevrelere periyodik olarak ziyaretlerde bulunurdu. Yeni evlendiğimizde pazar günleri ziyaretimize gelerek kahvemizi içer, bizimle yakından ilgilendiğini hissettirirdi. Bizi başıboş bırakmazdı. Tabii bu ilgisi sadece bizim gibi birinci derece yakınlarıyla sınırlı kalmadı. Onların çocuklarıyla da yakından ilgilenmiştir. Kız erkek demeden herkesin eğitimiyle ilgilenirdi. Herkesle ilgilenirdi. En uzaktaki kişiyle bile ilgilenirdi. Sanki birçok gözü varmışçasına her şeyi görürdü. Mahallede kimin hangi durumda olduğunu öğrenir, yardıma muhtaçlara yardım elini uzatırdı. Hatta 11-12 yaşındaydım hatırlıyorum. Kazasker'de oturan 3 hanıma bir Ramazan boyunca iftarlık götürmem için beni vazifelendirmişti. Ben de bir Ramazan boyunca her akşam bisikletle yemek taşıdım. Bu bana verdiği bir görevdi. Başkalarıyla diğer muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Muhterem dinleyenlerim, gerçekten her birimizin yeğenleri var. Değil mi? Kardeşimiz var. Kardeşimizin ailesi var. İşte buralardan örnekler devşirmeli. Bakınız, işte insanın yaşı 60'a geliyor, 70'e geliyor. O küçük yaşlarda amcasının kendisiyle ilgilenmesini unutamıyor. Ve amcasına muhabbetle bağlanıyor. Vefat ettikten sonra onu hep hayırla yad ediyor, rahmetle yad ediyor. İşte akrabalık böyle aslında zenginleşmektir, manen zenginleşmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rızkının bollaşmasını isteyen sıla-i rahim yapsın buyuruyor. Yani akrabalık hukukuna dikkat etsin buyuruyor. Belki biz huzuru daha çok başka şeylerde arıyoruz. Paramızın çok olmasında, evimizin daha lüks, büyük olmasında, arabamızın efendim ona göre lüks olmasında ve benzeri makamlarda, şöhretlerde huzur arıyoruz ama belki huzur içimizde, huzur yanımızda, ailemizde, huzur akraba çevremizde. Huzur belki işte o küçüklerle ilgilenmekte, huzur eve gelen, aileye gelen efendim o hanımefendilere, gelin hanımlara, belki onlara büyük bir muhabbetle, saygıyla yaklaşmakta. Keşke insan kendi evinde sevildiği gibi akrabasının içerisinde sevilen, gözlenilen, görülünce içine insanın huzur duyduğu kimselerden olabilse. İşte Allah dostları bu güzelliği hem tavsiye ediyor, yazıyor efendim sohbetinde irşat malzemesi olarak belki bu konulara değiniyor. Ama aynı zamanda hayatlarını bu çerçevede yaşıyorlar. Musa Efendi Hazretleri ailenin kızlarıyla, gelinleriyle ve diğer hanımlarıyla da yakından ilgilenirdi. Hatta onlara özel bir gün bile tahsis etmişti. Yine gelinleri Melek Hanımefendi anlatıyor. Bizim babamla olan ilişkimiz kayınpeder gelin ilişkisi değildi. Adeta baba kız gibi büyüdük. Hatta zaman zaman kendi babamdan daha yakın hissettiğimiz anlar olurdu. Her şeyimizle ilgilenirdi. Bayramlarda, kandillerde, kendi aile yakınlarına hediyeler gönderdiği gibi bizim anne ve babamızı da unutmazdı. Hatta onlar hastalanınca bizden daha fazla ilgilendiği olurdu. Hayatta olsa da anneme hizmet etsem buyurarak annelerimize hizmette kusur etmememizi tavsiye ederlerdi. Aramızda öyle bir muhabbet oluşmuştu ki en ufak rahatsızlığımızı gözümüzden alır ve gönlümüzü alırdı. Hatalarımızı düzeltirken müstesna bir nezaket ve zarafetle davranırdı. Çocuklarımızla ve hatta torunlarımızla bile yakından ilgilenirlerdi. Aile hanımlarını her pazartesi köşkünde kabul eder ve kendilerine dini, manevi ve ahlaki telkinlerde bulunurlardı. Herkesi bir hayra yönlendirmek isterdi. O hepimiz için hem müşfik ve muhabbetli bir aile büyüğü hem de gönüllerimize Allah ve Resulünün sevgisini aşılayan bir mürşid-i kamildi. Evet, evet muhterem dinleyenlerim. Aileye gelen bir gelin hanımın gözünde ve gönlünde işte Musa Efendi böyle yer etmişti. Müşfik bir baba, ahiretini düşünen bir mürşid-i kamil. Musa Efendi bir mürşid olarak birçok seveniyle yakından ilgilenmesine rağmen irşada önce kendi yakınlarından başlamanın daha doğru olduğunu ifade ederdi. Kur'an-ı Kerim ve sünnet de zaten bunu emretmiyor muydu? Bu hususta kardeşleri Abidin Bey şöyle bir hatırasını anlatır. Musa abim sevgi ve irşadın yakından başlaması görüşündeydi. Mesela bizim Afrika gezimizde şöyle bir olay olmuştu. Orada dolaşıyoruz, güzel yerler, güzel Müslümanlar da var. Bahçelerde çalışan zenci hizmetçiler var. Bu ne kadar alıyor diye sorduklarında oradakiler de 50 dolar alıyorlar. Ayrıca 50 dolar da kilise veriyor dediler. Orada bizimle bulunan bazı kimseler bunu tabii görüyorlardı. Bize şunu teklif ettiler. Amerika'ya gidelim, tebliğde bulunalım, irşad edelim dediler. Ben tercüme ettim. Birincide Musa abim bir şey söylemedi. Acaba anlaşılamadı mı diye tekrar bir kere daha söylediler. Bunun üzerine Musa Efendi buyurdu ki insan en başta kendi çevresinden başlaması lazımdır dediler. Önce kendisi, hanımı, çocukları ve en mühimi yakınlarından başlamalıdır. Amerika'ya gitmeye gerek yok. İşte yakınınızda bu kadar insan var. Buradan başlayın diye yol gösterdi. Bu bakımdan şimdi muhterem diyor Osman Topbaş Bey'i görünce diyor Abidin Bey Musa abimin en büyük tesirinin oğulları üzerinde olduğunu görüyorum. Ondan sonra yakın çevresinde olduğunu görüyorum. bizim ailede bazı insanlar asrın yeni meseleleriyle raydan çıkmak üzereyken bayağı bir tesir etti tuttu. Eşini dostunu yakaladı, yol gösterdi. Ailenin çocuklarını da dert edinirdi Musa Efendi. Eğitimleriyle bizzat ilgilenmeye çalışırdı. Hatta bir gün Abdullah Sert Bey ve Hasan Kamil Yılmaz Beyleri davet ederek bu çocukların babaları meşgul insanlar. İşleri çok. Çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Hiç olmazsa onlar yerine biz bu çocuklarla meşgul olsak nasıl olur diyerek onlara bir program yapmışlardı. Yaptığı bu programı da ciddiyetle takip ederdi Musa Efendi. Hatta zaman zaman sohbete bizzat teşrif ederler ve gençlere hocanız bugün ne anlattı bakalım anlatın diyerek onların ilgilerini ölçerlerdi. O günlerin bir hatırasını Abdullah Sert Bey şöyle anlatıyorlar. Bir gün gençlerle sohbetimiz yeni bitmişti ki Üstad Hazretleri teşrif ettiler. Gençlere tatlı tatlı hal hatır sorduktan sonra buyurdular ki delikanlılar sizlere bugün 3 vazife vereceğim. Önümüzdeki haftada neler yaptığınızın raporunu sizden alacağım. Birincisi, hepiniz kendi harçlığınızdan bu hafta içinde bir infakta bulunacaksınız. Bir fakire, bir muhtaca efendim tasattukta bulunacaksınız. İkincisi, hepiniz bu hafta annelerinize bir hediye alacaksınız. Üçüncüsü de evinizin mutfağına az da olsa erzak ya da meyve türünden bir şeyler götüreceksiniz. Gerçekten bir hafta sonra tekrar teşrif ettiler ve bu gençlerin raporlarını keyifle dinlediler. Onlar yaptıklarını bir bir sıraladıkça yüzünde güller açıyor ve gençlere memnuniyetini ısrar ediyordu. Hülasa, muhterem üstad herkesin gönlüne ulaşacak damarı bilir ve ona oradan yaklaşırdı. Aradaki muhabbeti artıracak her vesileye başvururlardı. Muhterem mahtumları Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin anlattığı şu hatıra, onun bu yönüne ışık tutan güzel bir misaldir. Babamız Musa Efendi, sürekli muhabbetin artmasına sebep olacak vesileler arardı. Mesela kendileri yemeklerde acı biber pek kullanmazlardı. Fakat bazen sofrada Hacı Osman biber atıyor, seviyor demek ki biz de atalım buyurarak muhabbetini ısrar ederlerdi. Bir ortak nokta bulmaya çalışıyorlar. Akraba bağlarının zayıfladığı ve sıla-i rahim vazifesinin neredeyse unutulduğu günümüzde Musa Efendi ve emsali gibi güzel örneklere ne kadar da muhtacız muhterem dinleyenlerim. Evet, hayatı böyle her anını ibadet şuuruyla yaşamak. Adeta namaz kılar gibi, Kur'an okur gibi, efendim, oruç tutar gibi, zekat verir gibi, insanın aile hayatında eşine karşı saygısı, muhabbeti, ikramı, güler yüzlülüğü, affediciliği, bağışlayıcılığı ne kadar önemli. Akrabalarını görüp gözetmesi, ellerinden tutması, sevinçli anlarında sevinçlerini paylaşması, hüzünlerinde yanlarında olması ne kadar güzel bir şey. İnsan keyfiyetli ilgiden besleniyor, memnun oluyor. İnsan ilgi isteyen bir varlık. Yani çocukken de ilgi istersiniz, 5 yaşındayken de, 4 yaşındayken de, 7 yaşındayken de ilgi beklersiniz. Gençken de ilgi ve itibar, iltifat beklersiniz. 70 yaşında da ilgi ve itibar beklersiniz. Dolayısıyla bu ilgi ve iltifatı esirgememek lazım. Yani gerçekten insan hem kendisine müsbet ilgiler çekebilmeli, pozitif enerjiler devşirebilmeli etrafından, hem de etrafına güzel ilgiler, doyurucu ilgiler, besleyici ilgiler sunabilmeli. Akraba hasta oluyor, ameliyat oluyor, sadece telefonda geçmiş olsun diyebiliyorsunuz. Bu ne kadar gönülde yer eden bir efendim hal hatır sorma olur. Aileden bir yakın vefat ediyor, cenazesine gidemiyorsanız, çocuğu hasta oluyor, bir geçmiş olsun diyemiyorsanız, hal hatır soramıyorsanız, bir bayram geçiyor, efendim bayramlaşma için ziyaretler gerçekleştiremiyorsanız, yeğenleriniz, ellerinizi öperek sizin harçlığınızı almıyorlarsa, onların başını okşayamıyorsanız, küçük küçük hediyelerle de olsa onları memnun etmiyorsanız, akrabalık bağları nasıl kurulabilecek ki? Aradaki elektrik nasıl sağlanabilecek ki? Orada huzur nasıl gerçekleşebilecek ki? Musa Efendi bir yakınına bir defasında, yeni evlenen bir yakınına evlerini ziyaret ettikten sonra, Allah size bu evde huzurlu bir ibadet hayatı nasip etsin diye dua eder. O ziyaret edilen yakını der ki, kendi kendime dedim ki, Allah Allah, biz yeni evlendik ama Hazret sadece ibadet hayatımız için dua buyurdu diye içimden geçirirken tekrar söz aldılar. Musa Efendi buyurdular ki, huzurlu aile hayatı da ibadet cümlesindendir. Huzurlu aile hayatta ibadettir. Gerçekten bugün inanan insanlar olarak, mümin insanlar olarak, Müslüman insanlar olarak ailedeki huzuru ibadet kıvamında, ibadet ölçeğinde görebilme seviyesinde olsak, öyle bir bakış açımız olsa her şey ne kadar değişir. Hanımın beyine karşı, evin erkeğinin de hanımefendiye karşı, o ilgisinde, ilişkilerinde, efendim konuşmalarında ibadet hassasiyeti hissetmeleri ne büyük bir içlerinde feyiz oluşturur. Nasıl bir ilahi rahmeti o eve doğru çeker. Anne baba ve çocuk ilgisinde böyle bir kaliteyi yakalamak, böyle bir seviyeyi, böyle bir derinliği yakalamak, böyle bir şuur içerisinde hareketi yakalamak, orada kim bilir ne güzel güller açmasına vesile olur. Manevi anlamda nice nice feyiz çeşmelerinin o maneviyat iklimi gibi, o ev iklimine doğru efendim aktığını hissedersiniz. Rabbimiz aile hayatlarımızı bu anlamda gerçekten daha dünyadayken cennete çevirsin. Elbette cenneti çevirme adına bir takım vesilelere sarılmayı da ihmal etmemek gerekir. Dua sadece sözle ifade edilen değildir. Dua aynı zamanda ilahi rahmeti üzerimize çekecek davranışların da içinde bulunabilmektir. Böyle olunca insan kendi ailesinden başlamak üzere, en yakınından başlamak üzere, eşinden ve çocuğundan başlamak üzere aile büyüklerine, yakınlarına bu çerçevede yaklaşabilirse, böyle bir hassasiyet gösterebilirse, bu gerçekten hem maddi rızkımızın genişlemesine, bereketlenmesine, hem de manevi rızkımızın derinleşmesine ve bereketli hale gelmesine vesile olacaktır. Efendim, herkese en güzel aile huzuru dileyerek ve akrabalık bağlarına yönelik en güzel ilişkileri niyaz ederek bugünkü programımız da burada sona erdiriyor. Hepinize hürmet ve saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.
Sahibül Vefa programına katkılarından dolayı Kadife Text'e teşekkür ederiz.